İkinci ayrım. Refakatçi. Anneme. Tabii ki ve yalnızca ona. 1. Şehrin çirkin bir söz gibi ruhumun derisini dağladığı günler. Kötü tesadüfler yakamı bırakmıyor. Parasızlık canımı sıkıyor. Çocukluk anılarım ölümsüz caniler gibi uykularımı deşiyorlar. Bütün bunlara karşı nasıl koyacağımı bilemiyorum. Nasıl katlanacağımı ise bilmem gerekmiyor. Bunalıyorum, huzursuzum. Sanki içimde bana kapılarını açmamakta direnen bir ülke taşıyorum. Uzun zaman oldu. Çok mu yalnız kaldım? Resul'ün yerinde çayımı içip poğaçamı tıkınırken şehrin en çok satan gazetesinin eleman aranıyor ilanlarına bakmak gibi abuk sabuk bir fikre kapılıyorum. Abuk sabuk, zira benim gibi fazla kalifiye ve sakıncalı insanlar istedikleri kadar eleman aranıyor ilanına müracaatta bulunsunlar, daima ama daima reddedilmenin şık onur kırıklığını yaşarlar. Şık ya da değil, ki şairanelik bir yana sakil, dahası çirkindir reddedilmeler. Aynı sofraya düşseniz, iki kelam etmek istemeyeceğiniz azimli bir angut tarafından sorguya çekilip, ya peki oradan nereye geçtiniz? Ertesi sabah yavşak sesli bir sekreterden reddedildiğinizi öğrenmek, yenilir yutulur lokma değildir. Boğazınıza dizim dizim dizilir. Dolayısıyla ben ve benzerim sakıncalı, yaşını başını almış işsizler, böyle ilanların yamacına bile uğramaz. Görmek zorunda kaldığımız anlarda ise yüzümüzü gözümüzü tiksinerek buruşturmaktan kendimizi alamayız. Almak da istemeyiz doğrusu. Zira içimizden geldiği gibi davranmak, tercihlerimizin bizlere bahşettiği en has ayrıcalıklardan biridir. Bu müthiş kararımı uygulamam için kolumu yandaki masaya uzatıp pandispanyasını yiyip giden yaşlı bayanın bıraktığı şehrin en çok satan gazetesini almam yeterli. Ama dur diyorum kendi kendime. Önce çayını iç, poğaçanı bitir, peşinden atlı kovalamıyor. İnsan yalnızlığa alıştıkça kendine böyle ipe sapa gelmez kurallar koymaya, onları bozmaya, kısacası kendi kendiyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya da alışır. Çayımdan iki yudum içip poğaçamı bitiriyorum bitirmiyorum ki, Resul'ün komisi zıp diye şehrin en çok satan gazetesinin üstüne atlamıyor mu? Ayda bir değişen komilerin en berbatı. Evladım işin gücün mü yok? Şurada çayımızı içip bitirince eleman aranıyor sayfasına bakacağız. Bir de bana dönüp eleman aranıyor sayfasına bakayım bari. Burada işler kesat deyip kırık ön dişlerinden birini göstere göstere sırıtmıyor mu? İşte benden bu kadar. Sıkıntılıysam sıkıntılığın da bir sınırı var. Kapış kapış ş, e, ç, s, g'yi kaparak kendimi rezil edecek değilim. Resul'ün yerinin karşısında huzurlu güzel bir park var. Oraya doğru yollanıyorum. Mermer havuzun ortasında duran uykulu periler heykelinin karşısındaki bank, münasebetsizin tekinin işgali altında değilse benimdir. Periler, onları çevreleyen fıskiyelerin sularıyla daima ıslak, daima uykuya doyamamış, pürüzsüz ve temizdirler. Hem birbirleriyle tamamen alakasız, hem de gizliden gizliye birbirleriyle oynaşır gibi dururlar. Zariften çok tabiidirler. Beni onlara çeken de bu özellikleridir. Son zamanlarda tam karşılarındaki banka oturup onlara öyle çok, öyle uzun baktım ki bir gün canlanıp bana bir sırlarını verirlerse şaşırmayacağım. Latife bir yana, bu son söz bana değil, olsa olsa son romantiklerden birine ait olabilir. Onlar öylece ıslak, soğuk, mermer halleriyle güzeller. Etraf sırlarını ona buna vermek için çırpınan onca insandan geçilmezken, bir de perilerin sırlarını dinlemek çekilmez olurdu bana kalırsa. Bankım hem boş hem de değil. Boş çünkü üstünde kimse oturmuyor. Değil çünkü her kim oturmuşsa gazetesini öylece bankın üstüne bırakmış. Ey adam, kadın, her kimsen. Okumayı nasıl beceriyorsan gazeteni alıp bir çöp tenekesine atmayı da öylece becerebilirsin. Tembellik ve dağınıklık çevremizde bir örümcek çalışkanlığıyla ağlarını örüyor. Kendi odasında kendi dağınıklığı olsa hadi neyse. Ama bir parkta, başkalarının da oturması için oraya konulmuş bir bankta. Söylene söylene gazeteyi kaldırıyorum. Aa, buyurun bakalım. Ş-E-Ç-S-G. Elimi alıp çöp tenekesine doğru yürümeye başlıyorum. Siyah mürekkebiyle parmaklarımı kirleten sayfa, eleman aranıyor sayfasından başka ne olabilir ki? Üstelik sayfanın tam ortasına nişan alınmış. Paralı bir işvereni müjdeleyen, hayvani boyutlardaki ilanı fark etmemenin öldür Allah imkanı yok. Uzun bir gemi yolculuğu için çocuk refakatçisi aranıyor. Başvuruların saat 14'e kadar yapılması ve başvuru sahiplerinin nokta nokta. İlana bakarken içimi tuhaf bir ürperme duygusu kaplıyor. Sanki bu ilanı daha önce görmüşüm. Şimdi yaşadığım ürperme duygusunu aynen tatmışım gibi bir his beni pençelerine geçiriyor. Adres olarak şehrin sayılı tröstlerinden birinin merkez binası verilmiş. Gözlerim tam karşımda duran saat kulesini buluyor. Saat 2'ye zırnık var. Vakit kaybedecek durumda değilim. Bir taksiye atladığım gibi genel merkeze yollanıyorum. Taksinin binanın tam önünde durması için büyük bir U yapması gerekiyor. Zamana karşı yarışıyorum. Bu tıkanıklıkta bir de bunu bekleyemem. Şoförün parasını ödeyip arabadan atlıyorum, koşa koşa karşıya geçiyorum. Genel merkezde genel merkez. Kendini pek güzel, pek modern zanneden hadım edilmiş bir gökdelen. Şehir doğru dürüst bir mimar görmeyeli tam 100 yıl geçmiş. Nefes nefese ana kapıdan dalıyorum. Vay sen misin böyle üst baş darma duman koştura koştura genel merkeze dalan? Hamur suratlı bir cadı mevzilendiği uzun siyah masanın arkasından beni olduğum yere mıhlıyor. Buyurun, yardımcı olabilir miyim? Gazetedeki ilan için gelmiştim diyorum soluk soluğa. Bizimki ayağa kalkıp saatine bakar gibi yapıyor. Genel başkanımızın bu saatte genel merkezimizde bulunması imkansız sanırım. Müracaatlar 14'e kadar kabul edildi. Geç kaldınız korkarım. Ih deyip genzimi temizler gibi yapıyorum. Kapının önündeki siyah limuzin genel başkanı bekliyor sanırım. Hem genel başkan henüz aradığını bulamadı korkarım. Madem genel başkan hala burada, tam da geç kalmış sayılmam. İzin verin de kendisiyle görüşeyim. Hamur surat ne menen bir baş belası olduğumu tartarcasına beni süzüyor. Sonra da ağır çekim masasının ucundaki telefona doğru sallanıyor. Konuşması bitince fazla makyajdan kalıp gibi duran yüzünü bana çeviriyor. Bu kadınlar bana derin bir utanç duygusu zerk ederler. Gözlerine bakamıyorum. Sizi kabul edecekler. Asansöre buyurun lütfen. Bu sefer sesine neşeli bir müzik de yerleştirmiş. Yapmacık cadı. Başımla teşekkür selam karışımı bir şeyler yapıp asansörün kapısından içeri dalıyorum. Kapılar otomatikman kapanıyor. İçeride düğme filan da yok. Gizli bir el beni yukarılara doğru çekmeye başlıyor. Bir yardımcı daha görsem iyi olur diyorum kendi kendime. Bu sekreterya polis tipi karılardan haz etmiyorum. Burası en üst kat olsa gerek. Zzz, asansörün kapıları açılıyor. Zzz, kapanıyor. Zzz, karşımdaki füme cam kapılar açılıyor. Uzun boylu, köşeli yüzlü, 50-55 yaşlarında bir kadın telaşlı hareketlerle beni karşılıyor. Gözlerinde havai fişekler çakmakta. Ağzında sanki zorla bir kahkahayı bastırıyor. Az çok bildiğim bir kadın çeşidinden. Zeki, kendine güvenli, esprili. Acıtılmış ve kuyruğuna basıldığı anda acıtacak. O bağımsız, tatlı ve tekin olmayan kadın çeşidinden olduğu intibanı anında üstüme boca ediyor. Erkeksi ve kocaman antika bir yazı masasının üstünden kaptığı beş kağıdı uzatırken muzip yeşil gözlerini gözlerime dayayarak hızlı hızlı şu formu doldurabilir misiniz diye soruyor. Rabilirim ama doldurur muyum bilemeyeceğim diyorum. İçinizden geldiği gibi diyor gülerek. Zaten bu form. İçinizden geldiği gibi doldurun formu. Form, formdur, formdur diyorum. İyisi kötüsü olmaz. Ben size şundan güzel bir gemi yapayım. Kağıdı elinden alıp masanın sağ yanındaki kulaklı bercere oturuyorum. ortadaki sehpaya eğilip özene bezene bir gemi yapıyorum. Şehrin sayılı origami ustalarından olduğum söylenemez. Herhangi bir ilkokul çocuğunun döktürebileceği bir eser işte. Gemiyi avucunun içine yerleştirip birkaç dakikanızı rica edeyim diyorum. Masanın yan taraflarında bir kapı var. Onun ardında kayboluyor. Genel başkan beni kabul edecek, eminim. Öyle bir rüzgar sürüklüyor ki beni bu işe, önüne katıp götürmeyeceği şey yok. Gözümün önünde felaket bir rüzgar beliriyor. Zeki kadının masasındaki antika hokka kalemlik takımı, Çin çay fincanı, okumakta olduğu kitap Shibumi, sehpanın üstündeki bronz kül tablası, sehpa, kulaklı berjer, masa, masanın arkasındaki gümrükçü Russo imitasyonu, dev camlar, cam pervazları, yerdeki halılar, asansör, genel merkez, genel başkan, hamur surat, ben, zeki kadın, hepimiz, her şey belli bir yöne doğru uçmaya başlıyoruz. Uçmaktan da şiddetli. Dev bir mıknatısın önüne katılmış, metal parçacıkları gibi çekiliyoruz, çekiliyoruz, çekiliyoruz. Kapı açıldı. Zeki kadın, kırmızı süet ayakkabılarının topuklarının birbirine vuruyor. İçeri buyurmaz mıydınız? Genel başkanın sesi beni kapıda karşılıyor. Bu adam fena halde bana muhtaç olmalı. Ayakkabılarımın kalın beş halılara bata çıka, üç cephesi camlarla çevrili devasa odayı kat edip ultra modern masasının önüne varıyorum. Onun hafif terli, benim aşırı soğuk ellerimizin tokalaşma faslından sonra, en sıcak günlerde bile mahcup eder beni buzdan ellerim. Kibarca işaret ettiği deri koltuğa oturuyor, daha doğrusu gömülüyorum. Bu kadarı da yakışıksız artık. Sırtımı dikleştirip bu şişman koltuğun için iyice ucuna ilişmekten başka çarem yok. Koltuklar, genel başkanın karşısına oturan herkesi ciddi bir tercihe zorlamak için tasarlanmış. Ya gömülmelisin, ya ilişmeli. Beni böyle bir tercihe zorladığı için huylanarak burnundan gelen sesini dinlemeye koyuluyorum. Ağabeyimin kızı diyor. Söz konusu çocuk, rahmetli ağabeyimin kızı, 12 yaşında. 3 yıl önce ağabeyim vefat ettiğinde, peder bey, nasıl ifade etsem büyük bir gaflete düşerek, torun sevgisi işte ne demeli, 12 yaşına bastığında ne dilerse yapılacağına dair söz verdi. Geçen kış ani bir hastalık ayırdı peder beyi aramızdan. Ancak ailemizde söz sözdür. Küçük hanım ne istese beğenirsiniz. Gemiyle dünya seyahati. Aylar sürecek bir yolculuk planlamış. Burada size açıklamam gereken bir mevzu var. Bu küçük hanım büyüdüğünde, 24 yaşını tamamladığı gün, müessesemizin genel başkanı olacak. Bizler için bu seyahatin ehemmiyetini anlıyorsunuz değil mi? Peder bey müessesemizi bir hanedan gibi görmek isterdi. Böyle acayip, alışılmadık demek istiyorum. Bir kural getirdi. Her kuşakta en büyük çocuğun en büyük çocuğu genel başkan olacak. Benim pozisyonum 14 yıllık bir vekillik telakki edilebilir kısacası. Muhteris mahluk, duygularını fazlaca ele verdi ya, bir takım gülme sesleri çıkarıyor. Gülme mekanizmalarının pas tuttuğu, zora koşulduğunda bir takım sesler çıkararak idare ettiği açık. Genel başkan, orta boylu, orta kilolu, açık kumral. Saçları oldukça seyrek, düzgün burnu havalarda. Dikkat çekici hiçbir özelliği yok. Bunu telafi etmek için olsa gerek, sıkıcı derecede şık ve pahalı giysiler içinde. Buram buram o sağlık, seks ve narsizm imalarıyla insanı bezdiren erkek parfümlerinden kokuyor. Elleri ince ve güzel. Ela gözleri alabildiğine donuk. Seyahat süresince küçük hanımdan yalnızca siz sorumlu olmayacaksınız. Öğretmeni Bayan Primrose ve anneannesi de yolculuğa katılıyorlar. Tabii anneannesinden bildiğimiz anlamda sorumluluk üstlenmesini beklemek kelimenin tam anlamıyla hayalperestlik olur. Buyurun bakalım. Küçümsenen, dahası nefretle anılan bir anneanne. Bir adet Primrose ve asıl kafamı karıştıran, işi kabul etmişim, her şey olmuş bitmiş gibi takınılan tavır. Ayrıca beni neye dayanarak seçiyor bu adam? Müthiş kağıt gemime mi? Yakası kesik tişörtümün altında düdük gibi duran pantolonum, barcıklı subay ayakkabılarım ve gemici ceketimden oluşan muhteşem kılık kıyafetime mi? Altları daima halkalı çekik gözlerim, arkaya taralı biraz kirli saçlarım ve karşısında tedirgin bir ifadeyle gerilen ince dudaklarımla güven telkin edici yüzüme mi? Yoksa aklınca harikulade sinsi bir planla çocuğu bana emanet ederek başına bir şey gelmesini garantilemeyi, çocuktan yani veliahttan kurtulmayı mı umuyor? Sizi Bayan Tamara'nın önerdiği yöntemle seçtik diyerek düşüncelerimi beynime tıkıyor. Rahmetli Peder Bey'in sağ koluydu Bayan Tamara. Şirketlerimizde birçok konuda onun geliştirdiği yöntemler uygulanır. Peder Bey'in vasiyetnamesinde altı özellikle çizilmiş maddelerden biri de budur. Benim bıraktığım kuralların karşılamadığı durumlarda bakınız Tamara. Hakikaten de vekaletenmiş bizimkinin genel başkanlığı. Başının üstünde zebella gibi rahmetli Peder Bey'in vasiyetnamesi, vasiyetnamenin kapsamadığı konularda bakınız Tamara. Beter bir 14 yılın sonunda da masasının üstündeki kocaman gümüş çerçeveleri kolunun altına sıkıştırdığı gibi genel merkeze elveda. Yöntem basit. En son müracaatın kabul edilmesi. Bir de tabii o konu var. Bayan Tamara'nın buluşlarından biri tabii. Yani şey, Bayan Tamara formu doldurmayıp gemi yaparak yollamanızı kesin bir kanıt sayıyor. Aradığımız kişi olduğunuza dair. Odada epey rahatsız bir hava esiyor. Koltuğunda haddinden fazla rahat oturuyor gözükse de, asıl ilişmiş duran o. Birden yan tarafta bir kapı açılıyor. Daha doğrusu itiliyor. Koskocaman koli cinsi bir köpek içeri dalıp doğru genel başkana gidiyor. Zevkten hırıldaya hırıldaya upuzun pırıl pırıl tüyleriyle bacaklarına sürtünmeye başlıyor. Bu köpeklerin sivri yüzlerindeki ifade her daim beni rahatsız etmiştir. Nasıl bir ifadedir o hani yakalanmış, iki hayat arasında köpekliğe yakalanmış, üzgün ve cansız, ne insanım ne köpek ifadesi. Genel başkanın yüzü ışıyor, adam kendini buldu, oynaşmaya başlıyor köpeğiyle. Herhalde hadi hadi ikiye kadar genel merkezde, onun dışındaki saatlerde kortlarda, ormanlarda, kulüplerde, denizlerde köpeğiyle. Bayan Tamara hızlı adımlarıyla içeri dalıyor. Duruma el koyması gerektiğini düşünmüş olmalı. Allah bilir minik bir ekrandan bizimkini gözetleyip gerektiği anda hop müdahale ediyordur. Mary Jane Primrose mükemmel bir hocadır diye lafı kendi bırakmış gibi devam ediyor. Küçüğümüzün her şeyiyle yakından alakalıdır. Çalışmalarından, yemesinden, içmesinden, vaktini geçirmesinden tamamen o sorumludur. Küçüğümüzün anneannesi Süreyya Hanım'ın geziye katılıp katılmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Süreyya Hanım'la hiçbir şey hiçbir zaman kesinleşemez ki diye araya girip gerçek bir kahkaha savuruyor genel başkan. Sonra da sarı lastik bir topu oraya buraya fırlatıp köpeğine hadi Figaro, hadi aslanım diye bas bas bağırmaya koyuluyor. Hiçbir şey bağırmasa da olur. Figaro oyuna dünden hazır. Figaro ne isim? Bayan Tamara genel başkana müstehsi bir tahammülle bakıyor. Seni gidi gerizekalı çocuk dercesine. Sonra da ışıltılı yeşil gözlerini gözlerime dikip çabuk çabuk anlatıyor. Burada size düşen, aslında size düşeni tanımlamak oldukça güç. Onlarla birlikte olup küçüğümüze göz kulak olmak. Evet, herhalde böylece özetlenebilir yapacağınız iş. Ayrıca sizin gibi biriyle tanışmasının bu uzun yolculuk süresince seveceği biriyle birlikte olmasının doğru olacağını düşündük. Yapmayın Bayan Tamara, düşündük demeyin. Boş verin o zavallı adamı. O köpeğiyle öylesine meşgul ki bizi unuttu gitti. Saadeti de bundan. Söz konusu olan üstün yetenekli bir çocuk. Bir resim dehası kabul ediliyor. Bildiğimiz anlamda okullarda eğitilmedi hiç. Neyle ilgileniyorsa o konuyla ilgili kitaplar temin edildi. Değerli büyük babası okulların insanlara vakit kaybettirmek için var olduğuna inanırdı. Çok doğru bir yaklaşım bana kalırsa. Tanıştığınızda göreceksiniz. Çok zeki ve çok tatlı bir çocuktur. Vekil genel başkan birden dikkatini bize yöneltip göreceksiniz, tatlı çocuğu göreceksiniz diye Figaro sesiyle bağırıveriyor. Epeyce mahcup edici bir sahne. Tepeden tırnağa kızarıyorum. Bayan Tamara oralı bile değil. Bir hasta bakıcının kayıtsızlığıyla devam ediyor. İlanı oldukça geç verdik sayılır. Gemi 3 gün sonra hareket ediyor. Size hemen bugün bir miktar avans takdim edebiliriz. Belki bazı alışverişler yapmanız gerekir. Hoş, ceketiniz yolculuk için biçilmiş gibi duruyor. Gürültülü bir kahkaha dizisi savuruyor. Kendini eğlendirmeyi becerebilen bir hanım. Yo, dostumuzun hakkını yemeyelim diye şımarık ve cilveli bir edayla atılıyor genel başkan. İlanı hiç de geç vermiş sayılmayız. Zira ilanı defalarca verdik. Ama içinizden geldiği gibi doldurun formunu gemi yapmayı kimsecikler akıl edemedi. Bayan Tamara, gizlemek için en ufak bir çaba göstermediği dehşetli bir küçümseme ve nefretle patlıyor. Sizin bugün önemli toplantılarınız yok muydu? At antrenmanınız, tenis maçınız, yat turnuvanız, poker randevunuz vesaire vesaire. O her zamanki önemli işlerinizden biri işte. Genel Başkan süklüm püklüm, görüşme bitinceye kadar kalmamı istemiştiniz diyor. Figaro, Bayan Tamara'ya hırsla havlıyor. Kimse efendisine onun yanında kötü davranamaz. Ağzımı açıp iki laf etmenin zamanı geldi de geçmekte. Bir dakika diyorum. Öncelikle beni şaşırtan, işi kabul etmişim gibi davranıyor olmanız. Evet, böyle bir işe, bu içimi daraltan şehirden uzaklara gitmeye gerçekten ihtiyacım var. Ama ben hayatının akışını ihtiyaçların bitmeyen taleplerine göre düzenleyenlerden değilim. Dahası hayatını düzenleyenlerden değilim. Bilinmedik rüzgarların ittiği yerlere gitmekten yanayım. Yani genel merkeze böyle geldim. Her şey beni buraya sürükledi. Yine de bu işi kabul ediyorum anlamına gelmez. Biraz zaman gerekiyor bana. Kendimle baş başa kalmalıyım. Yangından mal kaçırır gibi karar veremem. Beni hayır demek zorunda bırakmayınız. İkisinin de düşmüş suratlarına bakarak tatlı bir sevince kapılıyorum. Herkesi emirlerine amade piyonları sanıyorlar. Beni bu görev için tercih etmeleri şaşırtıcı olabilir. Ama onlara katıksız bir zafer duygusu yaşatmak niyetinde değilim. Düşünmeliyim, düşünebilmeliyim. Hoş, bu konularda düşünmek hiçbir işe yaramaz. Beklemeliyim. Hayat benden ne istiyor ki? Genel Başkan küsmüş bir çocuk gibi suratını asıyor. Kalk zibidinin birine iş teklif et, hep Tamara'nın saçmalıkları, sonra da reddedil. Genel Başkan beklemeye tahammülü olmayanlardan. Beklemek onun için hayıra eşit, hatta hayırdan da beter. Bayan Tamara mükemmel bir bilgisayar gibi işleyen kafasına çekiliyor. Hayır derse ne yapabiliriz, evet diyecekse ne kadar zamanda diyecek. Yeni bir ilan daha mı vermeli, yolculuğu tehir mi etsek? Küçüğe bunu açıklamanın sıkıntısı, gerçi evet de diyebilir, hem de bir an önce. Telaşlı telaşlı, cevabınızı ne zaman öğrenebiliriz acaba diye soruyor. Bilemiyorum, ben sizi ararım. Kalk git, kaç oradan. Böyle anlarda sıkıntılarına neden olduğum insanların yanında kalıp, düşünceli eziyetçi tabloları boyamaktan nefret ederim. Koltuğumdan fırladığım gibi ayaklarım yerdeki halılara bata çıka, girdiğim kapıdan çıkıyorum. Bayan Tamara'nın masasının yanından geçerken hole açılan kapı, önüne dikildiğim anda da asansörün kapıları açılıyor. Asansöre biniyorum. Kapılar kapanıyor. Bir el beni giriş katına yolluyor. Derin bir nefes alıyorum. Hamur suratı çekecek halde değilim. Sağıma soluma bakmadan genel merkezden fırlamamla birlikte kendimi şehrin en işlek caddelerinden birinde buluyorum. İş görüşmeleri, tuhaf iş görüşmeleri bile olsalar, insandan bir şeyler götürüyorlar. O kaybettiğim şeyleri yakalamak istercesine koşmaya başlıyorum.